Ayrım 34.
Kadınlarımızın büyük bölümü için kadın doktorlar hayırlı bir iştir. Çünkü hastalık durumunda ve cinsellikle bağıntılı çok çeşitli bedensel rahatsızlıklarında kendilerini erkeklerin eline teslim etmeleri gereği onları çoğunlukla doktor yardımını zamanında talep etmekten alıkoyuyor ya da hiç etmemelerine yol açıyor. Bir sürü hoş olmayan durum ve yalnızca kadınlar için değil, bilakis erkekler için de en kötü sonuçlar buradan kaynaklanır. Kadınların bu bazen suç sayılabilecek çekingenliği ve rahatsızlıklarını itiraf etme isteksizliği üzerine şikayetçi olmayan hemen hiçbir doktor yoktur. Bu anlaşılır bir şeydir. Mantıksız olan erkeklerin, özellikle de birçok doktorun, kadınlar için tıp öğreniminin bu nedenle de ne kadar haklı ve gerekli olduğunu görmek istememeleridir. Kadın doktorlar yeni bir olay değildir. Eski halklarında çoğunda, özellikle de eski Almanlarda, sağlık bakımıyla kadınlar yükümlüydü. 9. ve 10. yüzyılda Arap İmparatorluğunda çok ünlü kadın doktor ve operatörler vardı. Özellikle Arap, Mağrebi egemenliği altında İspanya'da Cordoba Üniversitesi'nde öğrenim görüyorlardı. Kadınlar Bologna ve Palermo gibi çeşitli İtalyan üniversitelerinde öğrenim görmelerini de Mağrebilerin etkisine borçluydular. Daha sonra İtalya'da dinsizlerin etkisi kaybolduğunda bu öğrenimlerin yasaklanması yoluna gidildi. Böylece 1377'de Bologna Üniversite Kurulu şu kararnameyi çıkardı. Ve kadın günahın başı, şeytanın silahı, cennetten kovuluşun ve eski yasanın bozuluşunun nedeni olduğu için ve bu yüzden onunla her türlü konuşmadan gayretle kaçınılması gerektiği için herhangi bir kimsenin, herhangi bir kadını, o kadın ne kadar saygıdeğer olursa olsun, adı geçen kurula sokmaya kalkışmasını kesinlikle men ve yasak ediyoruz. Eğer her şeye rağmen biri bunu yaparsa, o zaman rektör tarafından ağır biçimde cezalandırılacaktır. Kadınların yüksek öğrenime girmesine izin verilmesi her şeyden önce kadın rekabetinin çeşitli yerlerden onaylandığı gibi, genç erkeklerin pek iyi olmayan öğrenme gayreti üzerinde çok olumlu etkide bulunma başarısına sahiptir. Yalnızca bu bile büyük bir kazanımdır. Dolayısıyla bunların ahlakları da önemli ölçüde düzelebilir. Yüksek öğrenim gençliğimizin içki ve kavga düşkünlüğü, meyhane yaşantısı şiddetli bir darbe alabilir. Devlet yöneticilerimizin, yargıçlarımızın, yüksek polis memurlarımızın, din adamlarımızın ve milletvekillerimizin vesaire esas olarak çıktığı yerlerin kurulma ve sürdürülme amaçlarına daha uygun düşen bir görgü yerleşecektir. Ve tarafsız uzmanların ortak yargısına göre bu görgünün düzeltilmesi acilen gereklidir. Kadınların üniversite ve yüksek okullarda öğrenimine izin veren devletlerin sayısı son yıllarda hızla artmaktadır. Uygar olma iddiasındaki hiçbir devlet uzun vadede kendisini bu talebe kapayamaz. Her açıdan en göze batıcı zıtlıkları temsil eden iki devletten Birleşik Devletler bu konuda en öndeydi. Onu Rusya izledi. Kuzey Amerikan Birliği'nde kadınlar tüm eyaletlerde yüksek öğrenime girebilmektedir. Utah'ta 1850, Iowa'da 1860, Kansas'ta 1866, Wisconsin'de 1868, Minnesota'da 1869, Kaliforniya'da ve Missouri'de 1870, Ohio, Illinois ve Nebraska'da 1871'den beri ve o zamandan bu yana tüm diğer eyaletler onları izledi. Birleşik Devletler'de kadınlar, kadınların yüksek öğreniminin bu yaygınlığına uygun mevkileri de ele geçirdiler. 1900 yılındaki sayıma göre 7399 kadın doktor ve operatör, 5989 kadın yazar, 1041 kadın mimar, 3405 kadın din görevlisi, 1010 kadın avukat, 327905 kadın öğretmen vardı. Avrupa'da üniversitelerini kadınların yüksek öğrenimine, öncelikle İsviçre açtı. Yüksek öğrenim görenlerin erkek ve kadın dinleyiciler dahil bütünü şu kadardı. 1896-97, 4181, bunlar arasında kız öğrenciler 391, kız dinleyiciler dahil 728, 1900-1901, 5301, Bunlar arasında kız öğrenciler 854, kız dinleyiciler dahil 1429. 1905-1906, 7676, bunlar arasında kız öğrenciler 1502, kız dinleyiciler dahil 2757. 1906-1907, 8521, bunlar arasında kız öğrenciler 1904, kız dinleyiciler dahil 3156. 1906-1907 kış sömestrinde çeşitli fakültelerde kız öğrencilerin dağılımı şöyleydi. Hukuk 75, tıp 1181, felsefe 648. Uluslarına göre 172'si İsviçreli ve 1732'si yabancıydı. Yüksek öğrenim gören Alman kadınların sayısı, bunlar artık belirli sınırlamalar altında da olsa Alman üniversitelerine girebildiklerinden azaldı. 1906-1907 yılında üniversitelere kurallara uygun kaydolmuş kız öğrencilerin sayısı tüm kayıtlı öğrencilerin yaklaşık %30'uydu ve kız öğrencilerle beraber bu sayı tüm öğrencilerin ve dinleyicilerin %37'siydi. İngiltere'de kadınların üniversite derslerine girmesine izin vardır. Ama Oxford ve Cambridge'de profesörlük vesaire unvanı almalarına izin yoktur. Fransa'da 1905 yılında 33.168 yüksekokul öğrencisi vardı. Bunlar arasında 1922'si kızdı, 774'ü yabancı. Bunların dağılımı şöyleydi. Hukuk 57, tıp 386, doğa bilimleri 259, edebiyat 838, diğerleri 382. Kadınların yüksek öğrenim görmesine izin verilen devletler şunlardır: Birleşik Devletler, İngiltere, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, Norveç, Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, İsviçre, Fransa, Türkiye ve Avustralya. Kadın doktorlara izin verilen ülkeler Hindistan, Habeşistan, İran, Fas, Çin vesairedir. Özellikle Doğu devletlerinde kadın doktorlar gittikçe daha fazla zemin kazanıyor. Bu ülkelerde dinin ve adetlerin kadına koyduğu sınırlamalar burada kadın doktorların büyük bir iyilik olarak görülmesine yol açıyor. Uzun mücadeleler ve büyük uğraşlardan sonra nihayet Almanya'da şimdilik çekingen de olsa yeni bir yola girdi. Federal Meclis'in 24 Nisan 1899 tarihli kararıyla kadınlara erkeklerle aynı koşullar altında tıp, diş doktorluğu ve eczacılık sınavları serbest bırakıldı. Federal Meclis'in 28 Temmuz 1900 tarihli ikinci bir kararıyla yurt dışında mezun olmuş kadın doktorlara Alman İmparatorluğunda, eğer imparatorluk üyesi iseler, izin verilecek, kadın doktorların yurt dışında başladıkları öğrenimleri de sayılacaktı. Daha 1898 yılından önce tek tek Alman üniversitelerinde, örneğin Heidelberg ve Göteborg'de kadınlara öğrenim izni verilmişti. 1901-1902 kış sömestrisinde üniversite kayıtlarında artık 1270 kadın dinleyici yazılıydı. Bir dizi Alman kentinde, örneğin Karlsruhe, Stuttgart, Hannover, Königsberg, Hamburg, Frankfurt, AM, Breslau, Berlin, Schöneberg, Mannheim vesairede kız liseleri ve ortaokulları kuruldu. 1902 ilkbaharında bir Alman lisesinden olgunluk diploması sahibi olan kadın öğrencilerin kayıt talebi Berlin Üniversitesi Senatosu tarafından yine reddediliyordu. Almanya'da çok etkili çevrelerin kadınların yüksek öğrenimine karşı direnişi henüz kırılamamıştı. Böylece Prusya Eğitim Bakanı Mart 1902'de Prusya Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı, başka şeylerin yanı sıra şunu söyledi: Kız liseleri eğitim idaresinin reddetmesi gereken bir denemeydi. Erkekle kadın arasındaki doğa tarafından verilmiş ve kültürle geliştirilmiş farkların lise ve üniversiteye gidişle zarar göreceğinden korkuluyordu. Alman ailesinde Alman kadınının özelliği mümkün olduğunca korunmalıydı. Bu tümüyle eski şablonlara göre düşünülmüştür. Öğrenim görmesine izin verilen kadınların çoğunun kendilerinden isteneni en yüksek ölçüde, hatta bazılarının mükemmel biçimde yerine getirdiğini kabul etmelerine rağmen, Alman profesörlerin büyük bir bölümü de halen kadınların yüksek öğrenimine soğuk bakıyordu. Öğrencilerin bir kısmının, olasılıkla çok büyük bir bölümünün kadının yüksek öğrenim görmesi üzerine ne düşündüğünü ise Mart 1902'de Halle'de klinik dersi gören öğrencilerin Alman klinik profesörlerini desteklemek için yayınladığı bir protesto belgeliyor. Bu protestoya Berlin'de Kadın Eğitimi, Kadın Öğrenimi Derneği'nin kadının tıp öğrenimine izin verilmesi için ajitasyonunun neden olduğu açıklandıktan sonra şöyle deniyordu. Sorun bu adımla kamuoyunun tartışma gündemine getirildikten sonra Halle klinik öğrencileri bu sorundaki karara ilk planda ilgi duyan ve bu kararı önemseyen çevrelere, Alman üniversitelerinin klinik profesörlerine başvurmaktadırlar. Çünkü onlar sözü edilen muzurlukları ya kendi deneyimlerinden bilirler ya da bu ortak klinik dersinin şurada burada hangi utanç verici ve her türlü utanma duygusuyla alay eden durumlara, burada kepazelik çıkarmadan daha ayrıntılı anlatılabilmek için fazlasıyla iğrenç olan durumlara yol açabileceğini düşünebilirler. Halle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Alman İmparatorluğu'nda kadınlara tıp öğrenimi iznini vermeyi deneyen ilklerden biridir ve bu deneme tamamen başarısızlığa uğramış olarak tanımlanabilir. Dürüstçe çalışan yerlere kadınlarla birlikte sinizm, kinizm girdi ve öğretmenlerle öğrenciler için olduğu kadar aynı ölçüde hastalar için de üzücü sahneler gündemdedir. Burada kadının eşitliği bir felaket haline geliyor, ahlakla çatışmaya giriyor ve bu nedenle önüne bir sürgü çekilmelidir. Arkadaşlar, bu gerçekler göz önünde bulundurularak haklı taleplerimize karşı tavır almaya kim cesaret edebilir? Kadınların klinik dersin dışında tutulmasını talep ediyoruz. Çünkü erkek ve kadın dinleyicilerin ortak klinik dersinin ne titiz bir tıp öğreniminin çıkarlarıyla ne de ahlak ve moral ilkeleriyle uyuşmadığını bize deneyimler öğretmiştir. Bizim ortaya attığımız sorun şimdi yerel karakterini yitirmiştir. Kadının tıbbi öğrenimine kesin izin verilmesi hakkında yüksek makamlardan ses geldi. Şimdi meselemiz hepinizi aynı biçimde ilgilendiriyor ve bu nedenle sizlere şöyle sesleniyoruz. Bu soruna tavır alın ve ortak protesto için bizimle birleşin. Bu protesto klinik öğrencilerinin dar kafalılığı ama aynı zamanda rekabet kıskançlığı, çünkü ahlaki endişelerin kaynağı budur, için çarpıcı bir kanıttır. Uygar devletlerin çoğunda öğrencilerin moral ve ahlak duygularına hiçbir zarar vermeksizin kısmen 10 yıllardır serbest olan Almanya için nasıl tehlike oluşturur? Alman öğrencilerin erdemlilik örneği oldukları yönünde özel bir ünleri yok. O yüzden bu tür şakalardan vazgeçmelidirler. Kadın hasta bakıcıların doktorların yanında erkek ve kadın hastaların her türlü ameliyatına katılmaları ve en faydalı biçimde yardımcı olmaları ahlak ve morali bozmuyorsa, düzinelerce genç erkeğin öğrenim amacıyla doğum sancıları çeken kadınların yatağında ya da kadın hastaların ameliyatlarında izleyici olarak bulunmaları ahlaki ve moral açısından uygunsa, o zaman kadın öğrencilere aynı hakkı tanımak istememek gülünçtür. Müteveffa Profesör Bischoff, kadınların tıp öğrenimine izin verilmesine karşı Halle klinik öğrencilerinden çok farklı bir neden öne sürüyordu. Öğrencilerin kabalığı, bunu en iyi yargılayabilecek kişi herhalde odur. Ancak dar kafalı ya da rekabet kıskançlığı içindeki erkek çevreleri, kadınların yüksek öğrenimine nasıl tavır alırsa alsın, sorun kadın cinsinin lehine çözümlenmiştir. 18 Ağustos 1908'de şimdiye dek kadınlara yalnızca dinleyici olarak izin veren Prusya'da kadınların üniversite öğrenimine izin veren bir genelge yayınlandı. Eyalet üniversitelerinde öğrencilerle ilgili kurallar, kadınlar üzerinde imparatorluk yurttaşlarının kayıt için bir kez, yabancıların her seferinde bakanın onayına gereksinim duymaları koşuluyla uygulama bulur. 1908-1909 kış sömestrinde Alman üniversitelerinde kayıtlı kadın öğrencilerin toplam sayısı 1908 yazında 377 ve 1906 yazında 254'e karşılık 1077 idi. Bunlardan 400'ü Berlin'de, 69'u Bonn'da, 50'si Breslau'da, 11'i Erlangen'de, 67'si Freiburg'da, 23'ü Giessen'de, 71'i Göttingen'de, 5'i Greifswald'da, 22'si Halle'de, 109'u Heidelberg'de, 13'ü Jena'da, ikisi Kiel'de, 17'si Königsberg'de, 44'ü Leipzig'te, 27'si Marburg'da, 134'ü Münih'te, 6'sı Tübingen'de, 7'si Würzburg'da okuyordu. Yalnızca Strasbourg, Rostock ve Münster üniversitelerinde bu henüz söz konusu değildir. Kadın dinleyicilerin sayısı 1908 yaz sömestrinde 1787 ve 1908-1909 kış sömestrinde 1767 idi. Bunlardan 313'ü Berlin'de, 249'u Strasbourg'da, 168'i Breslau'da, 131'i Münih'te, 120'si Bonn'da, 116'sı Königsberg'de, 95'i Leipzig'te, 93'ü Giessen'de, 73'ü Göttingen'de, 67'si Tübingen'de, 54'ü Halle'de, 50'si Freiburg'daydı ve diğerlerinin hepsinde kadınların sayısı 50'den azdı. Kayıtlı kadınlardan 3'ü teoloji, 31'i hukuk bilimi, 334'ü tıp, 709'u felsefe okuyordu. Kadınların üniversite öğrenimine izin verilmesi, yüksek kız okullarında köklü bir reformu gerekli kılıyordu. 31 Mart 1899 tarihli hükümler, yüksek kız okulları için kural olarak 9 yıllık bir süre ve istisnai olarak 10 yıllık bir süre belirliyordu. Buna karşılık gelişmeler yüksek kız okullarının ders programına 10. bir sınıfın kesin olarak eklenmesini gittikçe daha fazla zorluyordu. 1901 yılının istatistiğine göre 213 resmi yüksek kız okulunun 90'ı 9 ve 54'ü 10 sınıflıyken, Ekim 1907'de 9 sınıflı okulların sayısı 90'dan 69'a düşmüş. Buna karşılık 10 sınıflılarınki 54'ten 132'ye çıkmıştı ve özel yüksek kız okulları arasında da Ekim 1907'de 119 sınıflının yanı sıra 138 10 sınıflı mevcuttu. Geriye bu gerçek gelişmeyi bürokratik mühürle damgalamaktan ve Alman kadınının özelliğini olabildiğince kurtarmaktan başka bir şey kalmıyordu. 18 Ağustos 1908 reformuna göre artık yüksek kız okulları 10 basamaklı sınıflardan oluşacaktı. Bir Alman kadınının gelecekteki yaşam görevi doğrultusunda eğitiminin tamamlanması için 2 ya da 1 yıllık bir lisenin kurulması planlanmıştır. Ve yüksek sınıf genç kızlarının akademik meslekler içinde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yüksek kız okullarıyla aynı yönetim altında birleştirilecek olan öğrenim kurumları planlanmıştır. Böylece daha Mart 1902'de ders yönetiminin reddettiği bir deney 6 yıl sonra ekonomik gelişmenin baskısı altında aynı bakanlık tarafından ulusal ölçekte gerçekleştiriliyor. Resmi gerekçelendirmeyi dinleyelim. Uygarlığımızın hızlı gelişimi ve günümüzün onunla verili toplum, çalışma ve eğitim koşullarındaki değişme, tam da orta ve yüksek sınıflardan çok sayıda kızın geçim araçlarından mahrum kalmalarını ve genel için değerli birçok kadın gücünün kullanılmadan olduğu gibi kalmasını beraberinde getirdi. Kadın nüfusun erkeklerden fazla oluşu ve yüksek sınıflarda bekar erkeklerin artışı, kültürlü çevre kızlarının büyük bir oranını eş ve anne olarak doğal mesleklerinden feragat etmeye zorluyor. Onlara eğitimlerine uygun mesleklere giden yol, çoğu için gerekli geçim olanaklarını kazanmaları amacıyla da, yalnızca baş öğretmen olarak değil, bilakis kadınlar için söz konusu olabildiği ölçüde üniversite öğrenimini temelinde başka mevkilerde de açılmalıdır. İnsanın neredeyse benim kitabımdan bir alıntı okuduğuna inanası geliyor. Her neyse, kadının yüksek öğrenimi artık geri alınamaz. Artık yeryüzünün tüm uygar ülkelerinde ve hatta henüz uygar devletler arasında sayılmayan ülkelerde bile az çok yüksek sayıda kadın doktor çalışıyor. Müteveffa Li Hung Cheng, memleketi Fucheng'in kadın hastanesinde mesleğini icra eden Çinli bir kadın doktoru ev doktorluğuna atamıştı. Müteveffa ünlü matematikçi Bayan Vi Kovalevska, 1889'dan 1891 yılındaki ölümüne dek Stockholm'de matematik profesörlüğü yaptı. Birleşik Devletler'de çok sayıda İtalya, İsviçre, İngiltere ve ünlü fizikçi Marie Curie'nin kocasıyla birlikte radyoaktif elemanlar, radyum ve polonyumu keşfettiği, şimdi kocasının ölümünden sonra 1906, üniversitede onun halefi olduğu Fransa'da da tek tük kadın profesörler vardır. Kadınların doktor, diş doktoru, hukukçu, yargıç, kimyager, fizikçi, jeolog, botanikçi, yüksek öğretmen vesaire olarak resmi ya da özel mevkilerde çalıştığını görüyoruz. Ve kendilerine teslim edilen görevleri erkekler kadar iyi ve titiz yerine getirebileceklerini faaliyetleriyle kanıtlamak yalnızca kadınlara düşüyor. 1899 yazında Zürih kantonunun seçmenlerinin çoğunluğu halk oylamasında kadınların avukatlık sanatını icra etmelerine izin verilmesinden yana oy kullandılar. İlgili karar 20.046 oya karşı 21.717 oyla alındı. Amerika'da kadınlar 34 eyalette avukatlık yapabiliyor. Ayrıca Fransa, Hollanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Rusya, Kanada ve Avustralya'da da. Birçok erkeğin özellikle bilgili çevrelerde kadınların yüksek öğrenim görmelerine karşı olmasının nedeni bu yüzden bilimin alçalmasından kadınlar bile bilimsel çalışmalar yapabiliyorsa bilimin saygınlığının genelde zarar görebilmesinden korkmalarıdır. Bunlar bilimsel çalışmayı yalnızca erkek cinsinden seçilmişlere açık olması gereken özel bir ayrıcalık olarak değerlendirirler. Ne yazık ki üniversitelerimizde tüm eğitim sistemimiz gibi hala yetersiz bir durumdadır. İlkokulda çocuğun değerli zamanı beyni ve mantıkla ne de bilimsel bilgiyle uyum içinde olmayan şeylerle doldurmak için nasıl çalınıyorsa, yaşamında kullanamayacağı, daha çok ilerlemesini ve gelişmesini engelleyen bir yığın safra ona nasıl yükleniyorsa, daha yüksek okullarımızda da böyledir. Üniversiteye hazırlık kurumlarında öğrencilerin en fazla zamanını, en değerli beyinsel güçlerini talep eden bir yığın kuru, işe yaramaz ders ve ezber malzemesi zorla kafalarına sokulur ve üniversitede çoğunlukla aynı doğrultuda faaliyete devam edilir. İyi ve yararlı olanın yanı sıra bir yığın geleneksel, ömrünü tamamlamış gereksiz şey öğretilir. Bir kez yazılmış not defterleri çoğu profesörler tarafından her sömestr serpiştirilmiş şakalara varana dek sıkıcı bir biçimde tekrarlanır. Yüce öğreticilik çoğunda sıradan bir zanaat olur ve öğrenenler için bunu hissetmek keskin bir zekayı gerektirmez. Üniversite yaşamıyla ilgili eski kavramlarda genç insanların öğrenim yıllarını ciddiye almamasını sağlar. Ciddiye almak isteyen kimilerinin cesareti ise birçok profesörün ukalaca ve zevksiz öğretme biçimiyle kırılır. Üniversite ve yüksek okullarımızda öğrenme ve çalışma isteğinin düşüşü genel olarak gözlemlenmiş bir olgudur.